Ayrım 2.
Arendt'e göre bu Amerika'nın ancak yurttaş hakları hareketiyle açık biçimde gözler önüne serilen çıkmazıdır. Göçmen ülkesi Amerika'ya sonradan gelen bütün insanlar için hoş geldin törenleri yapılmış, ancak siyahlar ve kızılderililer, yani o toprakların yerlileri, bu kabul tanıma jestinin dışında tutulmuşlardır. Hannah Arendt sanki Türkiye'yi anlatır gibidir. Balkanlardan ya da Kafkaslardan gelen bütün göçmenlere hoş geldin denilirken, bu toprakların yerlileri, Kürtlerden, Alevilerden bu tanıma kabul jestinin esirgenmesi, Türkiye'nin de dehşet verici gerçeğini oluşturmaktadır. Buradan Balkan ya da Kafkaslardan gelen azınlıklara ya da mültecilere hoş geldin denilmesine karşı olunduğu biçiminde yanlış bir sonuç çıkarılmamalıdır. O halde sivil itaatsizliğin düzeltme mekanizmalarından birini oluşturacağı bir demokraside dışlanan, toplumsal sözleşmenin dışında tutulan, tanınmayan azınlıkların olmaması gerekmektedir. Yani böyle bir toplumsal sözleşme farklılığı kabul eden, farklılığın kurumlaşmasına izin veren bir sözleşme olmalıdır. Azınlık kavramı denince ilk akla gelen dini, etnik ve bölgesel azınlıklardır. Ancak günümüzde azınlık kavramı çerçevesinde farklı yaşam biçimleri, farklı davranış biçimleri olan gruplar da tartışılmaktadır. Aktarılan ortak kültürel değerler ve kolektif fikirler bölünürken, yaşamsal sorunlarda çoğunluk prensibi aynen geçerliliğini sürdürüyorsa, ulusal, etnik ya da dini azınlıklarda olduğu gibi bölünmeler olacak, yani çoğunluk prensibinin asli işleyiş ve geçerlilik koşullarının zedelendiğinin göstergesi olan ayrımcılık gündeme gelecektir. Habermas, elinizdeki kitap, sayfa 133-134. Bu anlamda devlet sadece etnik, dini azınlıkları değil, farklı yaşam biçimleri olan fikri azınlıkları, farklı cinsel tercihleri olan azınlıkları da dikkate almak zorundadır. Burada kimin azınlık ya da farklı olduğuna karar verme hakkının çoğunluğun elinde olmaması gerektiğini önemli belirtmek gerekiyor. Bu nedenle herhangi bir topluluk, istediği herhangi bir özelliğe dayanarak farklı olduğunu iddia edebilmelidir. Ben başkayım diyen, bu başkalığı temelinde bir grup sayılabilmelidir. Bu özellik bir farklılığa denk düşer mi gibi izin verici bir tartışma yapılmamalıdır. Bir araya gelen insanlar dilleri, dinleri, mezhepleri, cinsel tercihleri ya da dünya görüşleri, yaşam tarzları itibariyle kendilerini farklı, azınlık bir grup olarak görüyorlarsa, onlara toplumsal sözleşmenin sınırları çerçevesinde istedikleri biçimde yaşama hakkı tanınmalıdır. Azınlık hakları tartışılırken bireyin hakları göz ardı edilmemelidir. Ne bütün insanları gruplara bölmek mümkündür, ne de insanların kendilerini bir grup mensubiyetiyle tanımlamak zorunlulukları vardır. Bu anlamda en küçük birim olarak bireyin haklarının devlete ve söz konusu gruplara karşı korunması önemlidir. B. Çoğunluk kuralının işleyişi. Peki azınlıklarını dikkate almak isteyen bir demokratik rejimde çoğunluk kuralı nasıl işlemelidir? Öncelikle belirtilmesi gereken demokratik devlet tasarımlarının tümünde çoğunluk kuralının genel kabul gören bir kural olduğudur. Heinz Kleger'e göre çoğunluk kuralı, demokrasilerin sadece karar alma ve uygulama yeteneğinde olmaları için değil, ayrıca politik eşitlik ilkesinin ifadesi olması nedeniyle de olmazsa olmaz bir özelliğidir. Çünkü bütün oyların değeri eşittir. Sorun bu ilkenin varlığı genel olarak kabulü değil, bu ilkenin tek başına yeterli olmayışıdır. Heinz Kleger, adı geçen kitabında çoğunluk kuralını demokrasinin üzerinde yükseldiği iki temel direkten birisi olarak nitelemektedir. Kleger'e göre ikinci temel direk diyalogdur. Bu temel karar alma direğinin çoğunluk kuralı, yanında her demokrasi açısından hayati önemde olan kamuoyu yaratıcı, gerçeği aramaya yönelik diyalog. Wahrheit Suchen Theater, komünikasyon, direği vardır. Yani ancak karar alma süreçlerinde yeterli iletişime, herkesin düşüncesini açıklamasına izin veren, bunun mekanizmalarını, kanallarını oluşturan ve ifade eden, düşünceleri dikkate alan, gelişmeye ve öğrenmeye açık ve yetenekli olan bir demokraside çoğunluk kuralı anlamlıdır. Habermas, elinizdeki kitaba alınan makalesinde demokrasinin tamamlanmış bir proje olmadığını, daha ötesi tamamlanamayacağını, sürekli revizyona gereksinimi olduğunu, bu nedenle de çoğunluk kuralı son tahlilde kabul edilse de, bunun argümanlara dayalı fikir oluşturma süreçlerinin sonunda gündeme gelmesini ve yukarıda belirtilen sınırlamaların, yani temel insan haklarının, azınlık haklarının dikkate alınması gerektiğini söyler. Levent Köker, Habermas'ın bu diskursif demokrasi tartışmasına gönderme yaparak demokrasinin iletişim boyutunu şöyle ifade ediyor. Toplumda bağlayıcı nitelikte olan kararların alınması sürecinde bu bağlayıcı kararlardan etkilenecek ya da bu bağlayıcı kararların uygulanmasından potansiyel olarak etkilenme ihtimali içinde olan tüm kesimler, birey olarak da grup olarak da aktif olarak bu kararların alınmasındaki tartışma sürecine kendi ilgilerini, kendi istemlerini katabilme özgürlüğüne, katabilme olanaklarına sahip olmalıdırlar. Sonuçta çoğunluk karar verecektir ama çoğunluk birinci olarak azınlık haklarının da dahil olduğu dokunulamaz ve devredilemez insan haklarına aykırı kararlar veremez. İkinci olarak da karar verme sürecinde herkesin sözünü söylemesine olanak tanır. Bu özelliklere sahip demokrasi kendini mutlak doğrunun cisimleşmesi olarak görmeyen, daha da ötesi mutlak doğrunun varlığına inanmayan, kendine güvenen, gelişmeye, öğrenmeye açık demokrasidir. Bu nedenle de sivil itaatsizlikçi ile arasında ilkesel bir sorun yoktur. Bu koşullarda sivil itaatsizlik demokrasinin kendini geliştirmesinin, yurttaşların kendilerini sorgulamalarının bir aracı, atılan adım üzerinde bir kez daha ciddi biçimde düşünülmesinin, doğruya bir adım daha yaklaşılmasının bir imkanı olarak görülebilir. 2. Demokratik olmayan ülkelerde sivil itaatsizliğin anlamı. Şimdi de esas olarak demokratik ilişkilerin var olduğu toplumlar için geçerliliği savunulan sivil itaatsizliğin, bu özellikleri taşımayan sistemlerde ve dönemlerde geçerliliğini, diğer bir deyişle uygulanabilirliğini ve işlevini tartışmak istiyorum. Burada totaliter rejimlerle totaliter olarak nitelenemeyecek demokratik hukuk devletine ilişkin sayılan özelliklerin kısmen var olduğu ülke ve dönemleri ayırt etmek gerekmektedir. A. Totalitarizm ve bireysel itaatsizlik. Totalitarizmin ne olduğu konusunda çeşitli yaklaşımlar bulunmaktadır. Örneğin Hannah Arendt, totaliter rejimlerin asli iki özelliğinin evrensel geçerlilik iddiası ile istikrarsızlık olduğunu söylemektedir. Arendt'e göre bu rejimler kendilerini yer ve zamanla sınırlamazlar. İlkelerinin dünyanın her tarafında ve ebediyete kadar geçerli, mutlak doğrular olduğunu iddia ederler. Ancak bu evrensel yasalar, mutlak doğrular liderlerin ya da partilerin kararlarına göre sık sık değişirler. Bu anlamda totalitarizmin ikinci özelliği istikrarsızlıktır. Bugün beyaz olan yarın siyah, bugün kahraman olan yarın hain olabilir. Örneğin Hitler'in sözleri Nazi Almanya'sında kanun hükmündeydiler. Bunların yazılı hale getirilmiş olmaları bile gerekmiyordu. Reel sosyalist ülkelerle ilgili verilecek çarpıcı bir örnek, çeşitli dönemlerde girişilen temizlik hareketleridir. İnsanların bugünden yarına hain ilan edilip öldürülmeleri sadece totalitarizmin keyfilik, istikrarsızlık unsuruyla açıklanabilir. Totaliter rejimleri karakterize eden üçüncü bir unsur, devletin halk üzerinde topyekün bir egemenlik kurabilmiş olmasıdır. Bu egemenliğin manipülasyon sonucu gönüllü bir itaate mi dayandığı, yani örneğin Almanların Hitler'in gönüllü cellatları mı oldukları, yoksa baskı ve zulmün onları tümüyle hareketsiz hale mi getirdiği tartışmaları günümüzde de yoğun bir biçimde devam etmektedir. Ancak sonuçta toplumsal muhalefetin tümüyle susturulmuş ve denetim altına alınmış olması totaliter rejimlerin asli bir özelliğidir. Totaliter rejimlerde farklı eğilimlerin, azınlık haklarının sözü edilemez, hedeflenen yüce bir davanın peşinde kaynaşmış bir kitledir. Çeşitlilik çoğulculuk yasa dışıdır. Birey omlet yapmak için kırılması gereken yumurtadır. Hayata geçirilmesi ya da işlenmesi, tekil bireyin yaşamı karşısında öncelik taşıyan bir mutlakın trageri, yani taşıyıcısıdır. Totaliter rejimlerde bireylerin ya da grupların kamuoyuna çağrı niteliğindeki aleni eylemler olan sivil itaatsizlik eylemlerine girişmeleri düşünülemez. Bu tür rejimlerde insanlardan ancak caniyane eylemlere katılmamaları ve baskıyı içten onaylamamaları yolunda genel bir sorumluluk beklenebilir. H. Saner, elinizdeki kitap sayfa 171. Hannah Arendt'e göre totaliter rejimlerde insandan beklenebilecek tek şey kötülüğün ortağı olmamak, bu anlamda kamusal alandan çekilmektir. Kısacası totaliter rejimlerde sivil itaatsizlik eylemlerinin koşulları yoktur. Direnme sorumluluğu kötülüğe ortak olmamakla sınırlıdır. Kötülüğe ortak olmaktan, çarkın dişlisi olmaktan kaçınma yolundaki bireysel itaatsizlik, sivil itaatsizlik olarak tanımlanamaz. Yukarıda belirtildiği gibi, sivil itaatsizlik kamuya yönelik açık bir çağrı, aleni bir girişimdir. B. Demokratik de, totaliter de olmayan rejimlerde sivil itaatsizlik. Peki diğer ülkelerde, yani tanımlandığı biçimiyle, şu ya da bu ölçüde adil olmayan, ancak totaliter olarak da tanımlanamayacak ülkelerde sivil itaatsizliğe başvurulabilir mi? Ve eğer başvurulabilirse bu eylemler nasıl bir işlev üstlenebilirler? Birinci soruya sınırlı bir evet yanıtının verilebileceğini düşünüyorum. İlk olarak bu ülkelerin birçoğunun anayasalarında pratikte uygulanmasa da temel hakların bir bölümü mevcuttur ve bu haklar sivil itaatsizlik eylemlerine başvurmak için referans olarak alınabilirler. İkinci olarak ise bu ülkelerde de başvurulabilecek en azından toplumun belirli kesimleri için ortak bir adalet duygusunun, diğer bir deyişle kamu vicdanının varlığından söz edilebilir ve sivil itaatsizlikçi için başvuru merceği olarak önemli olan kamu vicdanının hükümet-devlet açısından da belli bir önemi vardır. Devletin aleni haksızlıklara karşı yapılan yasa dışı eylemlere birçok durumda sessiz kalması, yazılı hiçbir metinde yeri olmayan bu kamu vicdanına göstermek zorunda olduğu dikkat ile açıklanabilir. Çünkü bu tür ülkelerde devletin şeklinde olsa kendini demokratik gösterme, belli bir meşru zemine oturtma çabası vardır. Sözleri evrensel olarak geçerli kanun hükmünde olan Hitler'in meşruluk derdi yokken, şu ya da bu şekilde demokratik olduğunu iddia eden her hükümetin böyle bir ihtiyacı vardır. Ortak adalet anlayışı, ya da kamu vicdanı kavramlarının herkesçe farklı yorumlanabilecek özellikte olduğunun farkındayım. Hele de bu kavramlar kaynağını bir sözleşme ya da anayasadan almıyorlarsa sorun daha da büyüktür. Ancak kaynağını tarihten, dinden, geleneklerden, geçmiş mücadelelerden, diğer bir deyişle ortak bellekten alan bir kamu vicdanından, kamusal adalet anlayışından söz edilebileceğini düşünüyorum. Gemisini yürüten kaptan zihniyetinin tüm iletişim araçlarıyla pompalandığı, hak, adalet, eşitlik kavramlarının neredeyse tedavülden kaldırıldığı bir dönemde kamu vicdanından söz edilebilir mi diye sorulabilir elbette. Bence de kamu vicdanı her dönem aynı şekilde başvurulabilecek bir sabit değer değildir. Ancak insanlarda içselleşmiş bazı özelliklerin geriye itilip bastırılsa da farklı koşullarda yeniden yüzeye çıkabileceğini unutmamak gerekmektedir. Sivil itaatsizliğin belirli sınırlamalarla geçerli olabileceğini kabul ettikten sonra, bu edimin demokratik hukuk devletinin özelliklerini taşımayan ama totaliter de olmayan rejimlerde ne tür bir işlevi olabileceğini tartışabiliriz. Demokratik rejimlerde sivil itaatsizliğin esas olarak düzeltici bir fonksiyonu vardır. Buralarda sivil itaatsizliğe başvuranlar, karşı çıkılan devlet icraatının herkesi bağlayan anayasaya ya da toplumsal sözleşmeye aykırı olduğunu, bunun için değiştirilmesini, düzeltilmesini isterler. Başarılı olmaları durumunda da bu düzeltme gerçekleşir ve sistem asli unsurlarıyla işlemeye devam eder. Bu çerçevede sivil itaatsizliğin, bu rejimlerin anayasalarında öngörülen değişik düzeltme mekanizmalarının işlevine benzer bir işlevi vardır. Bu tür anayasal meşruiyetin söz konusu olmadığı ülkelerde ise sivil itaatsizliğin esas olarak bu tür bir meşruiyeti yaratıcı, yani yapıcı, kurucu bir işlevi olabileceğini düşünüyorum. Doğru hitap biçimlerinin bulunup eylemlerde belli bir tutarlılık sağlanması durumunda adalet duygusuna hitap eden eylemin zaman içinde belli bir meşruiyet yaratması beklenebilir. Yani bir taraftan kamuya başvurulurken bu başvurunun kendisi zaman içinde bir kamusallık yaratacak, ortak adalet anlayışını, kamu vicdanını geliştirecek, yeniden şekillendirecektir. Bu tür rejimlerde sivil itaatsizlik, gelecekte yaşanması, var olması istenen ilişkilerin ilk adımlarını oluşturabilir. Yoğun kamplaşmaların yaşandığı bu tür toplumlarda atılacak sembolik özellikteki adımlar toplumda belli bir yumuşamanın yaratılmasına, bir diyalog imkanının ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir. Şüphesiz bu tür rejimlerde eylemcilerin niyetlerinden bağımsız olarak yapılan eylem terörize edilebilir. Önceden ilan edilmiş barışçı bir eylem, devletin resmi güçlerinin ya da sivil güçlerin müdahalesiyle dağıtılıp, sonra da işbirlikçi basın aracılığıyla, katılanlar şiddet yanlısı, terörist olarak gösterilebilir ve sivil itaatsizliğin pratiğe geçirilme koşulları tümüyle ortadan kalkabilir. Ama bu tehlikeye karşı da tek ilaç, ısrarlı biçimde ilan edilen hedeflere sadık kalmaktır. Kendi içinde tutarlı, çifte ölçüler kullanmayan, kendini dar ideolojik çerçevelere hapsetmeyip haksızlığa kime karşı olduğuna bakmaksızın karşı duran ve de haksızlığa karşı olan herkesle birlikte davranmaya hazır olan çevrelerin, grupların, örgütlenmelerin zaman içinde kabul görme, ilkelerini ya da sahip oldukları adalet anlayışını yaygınlaştırma şansları vardır. 4. Türkiye'de sivil itaatsizlik. Peki Türkiye'nin sunulmaya çalışılan bu çerçevede yeri nedir? Türkiye'nin siyasal sistemi, yukarıda sözü edilen ve demokratik hukuk devletinde aranması gereken özelliklerden birçoğuna sahip değildir. Tanımlanan anlamda bir ifade ve örgütlenme özgürlüğü yoktur. Mahkemelerin bağımsızlığı, en azından DGM'ler için, söz konusu değildir. Kişinin bedeni ve psikolojik bütünlüğünün dokunulmazlığı ilkesi günlük olarak ihlal edilmekte, farklılık ilkesi azınlıkların tanınması ve haklarının güvenceye alınması, kabul edilmemektedir. Göreli olarak serbest seçimler yapılmasına rağmen, MGK, hükümet içinde asli konularda karar yetkisine haiz en önemli grubu oluşturmaktadır. Düzen mutabakata değil ne olduğunu esas alarak ordunun ya da ordu içinde bir çevrenin tespit ettiği Kemalizm adlı resmi ideolojiye dayanmaktadır. İnsel'e göre resmi bir ideolojinin egemen olduğu siyasal düzenlerin her zaman totaliter oldukları elbette söylenemez. Ama demokrasiden oldukça uzak oldukları ve bir totalitarizm nüvesini içinde barındırdıkları evrensel bir gerçektir. Resmi ideolojinin egemenliğinin tezahürleriyle ilgili çok sayıda örnekten birisi, önemli addedilen her konuda MGK kararlarının devlet politikaları olarak sunulmasıdır. 1996 Temmuz-Ağustos aylarında PKK ile dolaylı görüşme tartışmaları sırasında Demirel bütün tartışmaları, "Devletimizin bu konudaki politikası bellidir." diyerek sona erdirirken, ne siyasal partiler ne de parlamento bu devletin kim olduğu sorusunu sormamış, politika tespiti konusunda yetkili tek kurum olması gereken hükümet ise bunun üzerine bütün girişimlerini Erbakan'ın ağzından yalanlamak zorunda kalmıştır. Öte yandan Türkiye Devleti kendine güvenen, gelişmeye açık bir yapıda değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu ülkedeki en huzursuz ve güvensiz mercidir. Kendisine huzur ve güven sağlama ihtiyacındadır. Ancak bu yolda şimdiye kadar yaptığı her şey toplumun huzurunu bozmak ve güvenini sarsmaktan başka bir işe yaramamıştır. Devlet zaten toplumundan sürekli kuşkulanan, içten içe korkan, sopasını hep hazır bulunduran bir devletti. 16 yıldır devlet artık hep sopasıyla geziyor. Bu herhalde mevcut yapıların tükenişi, çürümesi temelinde bir çaresizliğin ve dolayısıyla paradoksal biçimde iktidarsızlığın göstergesidir. Murat Paker, Şimdi Utanmazsak Ne Zaman? Birikim Dergisi, sayı 88, sayfa 17-19. Bu güvensizliğinden dolayı Türkiye Devleti hırçındır. Duvara yazı yazan 15 yaşındaki çocuğu bile devlete karşı suç işleyenler kategorisine koyabilmekte ve atılan her adımı kendisine yönelik bir tehdit olarak algılayabilmektedir. Ancak bütün bu totaliter tezahürlere rağmen Türkiye Cumhuriyeti, kendisini anayasal bir devlet olarak sunmakta, hükümet, yasa ve anayasa dışı birçok eyleme rağmen meşruiyetini bu anayasallığa, seçimlere dayandırmaktadır. Öte yandan totaliter sistemlerin asli özelliklerinden biri olan halkın üzerinde mutlak egemenlik her şeye rağmen sağlanamamıştır. Resmi ideoloji ile özdeşleşmeyi reddeden, çağrı yapılabilecek, başvurulabilecek geniş bir kesim bulunmakta ve bu kesim kendisini farklı biçimlerde ifade etmektedir. resmi ideolojinin organı gibi yayın yapan gazetelerin bazı köşelerinde bile bu ideolojiye açık biçimde karşı olan yazılar yayınlanabilmesini, gazetelerin satış kaygılarından çok, farklı duyarlılıklara sahip göz ardı edilemeyecek bir kamuoyunun varlığının ifadesi olarak değerlendiriyorum. Sonuç olarak içinde totalitarizmin öğelerini barındırsa da, Türkiye'deki sistemin açık askeri diktatörlük dönemleri bir yana bırakılırsa, sivil itaatsizliği tümüyle olanaksız kılacak ölçüde totaliter olmadığını, belki de olamadığını demek daha doğru, söylemek gerekmektedir. Türkiye'de sivil itaatsizlik eylemleri ve cumartesi anneleri. Türkiye'de adı konmasa da öteden beri sivil itaatsizlik diye adlandırılabilecek eylemler gündeme gelmektedir. Bunlar arasında genişliği ve etkisi açısından ilk önemli eylem, TÖS'ün 1969 yılındaki öğretmen boykotudur. Sonraki yıllarda yapılan bazı işçi eylemlerini, keskin eylemlerini bu kategori içinde değerlendirebiliriz. Ses getiren eylemlerden birisi de 1995 Mart ayında Düşünceye Özgürlük adlı kitabın, aralarında okuduğunuz kitabın yayınlandığı ayrıntı yayınlarından Ömer Faruk'un da bulunduğu 1080 kişinin imzasıyla yayınlanmasıdır. Kitap daha önce 24 yazarın yazılarını bir araya getiren Düşünce Özgürlüğü ve Türkiye adlı kitabın toplatılması ve yayıncısı Erdal Öz ile yazar Yaşar Kemal'in hakkında dava açılmasına tepki olarak hazırlanmış ve 1080 kişi aynı suça imzalarıyla ortak olarak yasa dışı bir sivil itaatsizlik eylemine girişmişlerdir. Bunlara başta İsmail Beşikçi olmak üzere her tür cefaya rağmen düşüncelerini söyleyerek ya da yazarak sürekli suç işleyen zarif inatçıların, Lale Mansur'un kardeşi Şanar Yurtatapan'la ilgili yazısı Cumhuriyet Hafta 8 Kasım 1996. Sivil itaatsizlik eylemlerini eklemek gerekiyor. Cumartesi annelerinin eylemi ise ortaya çıkış biçimi, örgütlenmesi hedefleri açısından sivil itaatsizliğin hemen tüm unsurlarını içinde barındıran, uzun vadeli sonuçları olabileceğini düşündüğüm bir eylemdir. 27 Mayıs 1995 tarihinde küçük bir grubun girişimiyle başlatılan ve hala Kasım 1996 sürdürülen eylem izinsiz olarak yapılmaktadır. Bu anlamda sivil itaatsizliğin yasa dışılık unsurunu içinde barındırmaktadır. Kayıp yakınları ve onları destekleyenler bütün yasal yolları denedikten sonra başka çareleri kalmadığı için bu yola başvurmuşlardı. Bu anlamda eylemleri yasa dışı ancak tartışılamayacak düzeyde meşrudur. Yasa dışı ama aleni ve gidişatı hesaplanabilir bir eylemdir yapılan. Eylem hem açık biçimde örgütleniyor hem de kamuoyunun algılayabileceği bir biçimde yapılıyor. Açıklanan hedef her cumartesi günü yarım saat oturma eylemidir ve buna hep sadık kalınmaktadır. Hedef açıklandığı, herkes tarafından bilindiği halde binlerce polisle Beyoğlu'nun kontrol altına alınması sadece ve sadece devletin, şiddetin dilinden başka bir dili bilmemesinin çarpıcı bir örneğini oluşturuyor. Murat Paker, Şimdi Utanmazsak Ne Zaman? Birikim Dergisi sayı 88. Eylemciler kayıplara karşı olmak, kayıplar için kamuoyu oluşturmak. Asya Dereli, Sessizliğin Çığlığı Duyuldu, Söz Dergisi sayfa 75. Amacıyla hareket ediyor ve kendilerini bu taleple sınırlıyorlar. Yani eylem sistemin bütününe karşı değil, tekil bir haksızlığa karşı yapılıyor. Eylemciler otururken kayıplar dışındaki başka sorunlardan söz etmek isteyenleri, o sorun içinde birlikte başka işler yaparız, burada sadece kayıpları dile getirelim diyerek durduruyorlar. Filiz Koçali, Galatasaray'ın Kadınları, Pazartesi Dergisi sayfa 16. Eylem hiçbir grubun ismini, etiketini taşımayan, yoldan geçen herhangi birinin ben de onların yanında olmalıyım diyebileceği bir şeydi. Nadire Mater, Erkekler Yüksek Politikayı Tercih Ediyorlar, Pazartesi sayfa 16. Hatta cumartesi eylemlerinin bir özelliği örgütlü olmamasıdır. İsteyen oraya gelir, oturur ve gider. Bu eylemin sorumlusu, yetkilisi, bilmem nesi yoktur. Ahmet Çakmak, tırnaklarını nerede çıkaracaklarını biliyorlar. Pazartesi Dergisi sayfa 16. Böylelikle eylem her grup ve çevreden insanların katılmasına olanak veriyor. Farklı eğilimlerin çabalarını ortak bir hedefe yöneltme kapasitesini içinde taşıyor.